أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما Sure Ahzab ayet 51 Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e aile hayatında genişletme devam ediyor. Allah diğer insanlara verdiği hükmü Peygamber aleyhisselama farklı olarak veriyor. Şüphesiz ki ona verdiği yük de fazlaydı, ona verdiği nimet de fazla oluyor, yahut ona verdiği nimet fazla, dolayısıyla onun yükü de fazlaydı ve bu konuda Rabbimiz Teala niye bize bu kadar serbestliği vermedi demeye hakkımız yok. Yine evlilikle ilgili bir değerlendirme var bu ayette ve Peygamber Aleyhisselam'a diyor ki Allahu Teala Türci men teşâ'u minhunne. Artık bütün bu yaşanan olaylardan sonra işte tercih var, seçim hakkı var. Allah Resul ahiret yurdu, dünya hayatı ve zineti arasında Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları, analarımız Allah Resul ve dünya hayatını tercih ettiler. Artık samimiyetle bundan sonra bir dünya hevesine de girmeyeceklerdi. Ve bütün eşlerini de Rabbimiz Teala ona helal kıldı. Bunlardan dördünü al da diğerlerini bırak da demedi. Yalnız eşleri arasındaki uygulamada ona işte biraz serbestlik tanıdı ve dedi ki Turci men teşâ'u minhunne. O eşlerinden dilediklerini ihmal edebilirsin, bırakabilirsin. ve tu'vi ileyke men teşâ ve dilediklerini de kendine yakın seçebilirsin diyor Rabbimiz Teala. Ve men ibtegayte mimmen azelte felâ cünâh aleyk, daha önce seni bırakayım dediklerini de tekrar nikahına alabilirsin. Yani tekrar onlarla birlikte hayatını devam ettirebilirsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşleri arasında diğer Müslümanların yapmak zorunda oldukları bir adaleti yapmak ya da bir adaleti gerçekleştirmek zorunda değildi. Dilerse Ayşe'de fazla kalır, dilerse Safiye'de fazla kalır, dilerse Zeynep'i tercih eder, dilerse Sevde'yi tercih edebilirdi. Ama diğer Müslümanlar hakkında bu konuda Allah-u Teala'nın hükmü şöyledir. Bir Müslüman, ben dilersem şu hanımımla, dilersem diğer hanımımla fazla kalırım, bir diğerini ihmal ederim demeye hakkı yoktur. Bir Müslümanın 2, 3 ya da 4 hanımı varsa, gün ve gecede, ki bazı Müslümanlar sadece geceyi söylüyor ama bazı Müslümanlar günü de söylüyorlar, gün ve gecede mutlaka adaletli olmalı. Yani bugün birinde ise sıra, diğerinde bir su içmeyecek kadar adalete riayet etmeliler. İslam'ın, Kur'an'ın ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği bu diğer Müslümanlardan. Ama Muhammed Aleyhisselam bu konuda özgür ve serbest. Tekrar ediyorum, 2, 3 ya da 4 evli olan Müslümanlar mutlaka gün ve gecede sıra takip edecekler. Bugün birincisinde, yarın ikincisinde, diğer gün üçüncüsünde, diğer gün dördüncüsünde olacak. Sıra üçüncüde olduğu gün ikincinin evinde kalamayacak. Sıra ikincide olduğu an birincinin evinde bir yemek yemeyecek ya da bir su bile içemeyecek. Bu kadar titiz olacak. Yalnız sevgi konusunda Rabbimiz Teala titiz olmalarını istiyor ama tamamen adaletli olmaları konusunda Müslümanlara bir yük yüklemiyor. Çünkü sevgi konusunda adaletli olmak mümkün değil. Çünkü duyguların kontrol altına tutulması da kolay değil. Ama hiç olmazsa fazlasıyla birine meyledilmemesi gerekecektir. Çünkü işte birinci ya da ikinciyle beraber ya da üçüncü ya da dördüncüyle beraber olduğu bir gece, o hanımının ya da o erkeğin o andaki durumu, duygusallığı, ruh hali daha fazla sevecen, daha fazla neşeli bir konuma götürebilir. Ertesi günde sıkıntılı bir hali olur da diğer hanımının yanında bir önceki neşesini ve güzelliğini göstermeyebilir. Bunda kasıt olmadığı sürece o kimse sorumlu değildir. Ama bütün eşlere elinden geldiğince aynı duyguyu, aynı şefkati, aynı merhameti, aynı güzelliği, aynı sevgiyi göstermeli. Peygamber Aleyhisselam'dan ise Allah-u Teala böyle bir istekte bulunmuyor ama yine biliyorsunuz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine karşı hep merhametli, şefkatli davrandı ve sevgisi hepsine birlikte adaletli oldu. Hatta eşlerinin bazı kereler problem çıkarmalarına rağmen, ki Allah'ın izniyle inşallah okursak Tahrim suresinde, Talak suresinde bazı olayların yaşanmasına da şahit olacağız. Ve Efendimiz yine adaletine devam ediyor ve eşleri arasında gerçekten bütün insanlara gösterdiği eşitliği ve adaleti gücü nispetinde bir insan olarak göstermeye çalışıyordu. Allah-u Teala niye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ayrılmak istediği halde bazı eşlerinden tekrar birleşme hakkı veriyor? ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ, onların gözleri aydın olsun istiyor. وَلَا يَحْزَنَّ, üzülmemelerini istiyor. وَيَرْضَيْنَ بِمَا اَعْتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ, onların her birine ulaştırdığın nimetlerle onların razı olmalarını istiyor. Ve gerçekten Allah peygamber hakkında da iyi hüküm veriyor ve Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları hakkında da peygamberine iyi uygulamada bulunması konusunda fırsat tanıyor. Vallahu ya'lemu ma fi kulubikum, Allah kalplerinizde olanı en iyi bilendir. Ve kâne Allahu alimen halime, Allah halimdir, alimdir. Allah kalplerde olanı da en iyi bilendir. Allah kalplere göre değerlendirme yapar. Allah kalpleri de bildiğinden dolayı, gizli ve açık olanları da bildiğinden dolayı, kadınların iç dünyasını, erkeklerin iç dünyasını da bildiğinden dolayı, işte verdiği hükümlerle de en güzel hükümleri vermiş oluyor. Ve yeter ki insanlar, kadınlar ve erkekler, evli olanlar, eşlerine karşı, oğullarına, kızlarına karşı, analarına, babalarına karşı, Allah'ın istediği bir tavrı göstermeye çalışsınlar. Allah'ın onlardan istediği tavrı en güzel bir tavırdır ve en güzel bir hükümdür. Hayatı, ferdi hayatı, kalbi hayatı, aile hayatını, eşlerle olan hayatı, çocuklarla, analarla, babalarla ilgili olan hayatı en güzel şekilde düzenler ve dünya hayatını da, Müslümanlarla birlikteki hayatı da, Müslüman olmayanlarla birlikte olan hayatı da gerçekten Allah'ın istediği şekilde bir Müslüman yaşamaya çalıştı mı, en güzele, en doğruya ulaşmış olacaktır. Çünkü Allah alimdir, halimdir ve Allah kalplerimizde olanı da bilendir. Sure Ahzab ayet 52 La yahillu leken nisa'u min ba'du. Ey Nebi, bundan sonra sana hiçbir kadın helal değil. Vela entebeddele bihinne min ezvacin. Ve hanımlarından da birini ya da ikisini bırakıp da o bıraktığın hanımlar yerine başka eşler edinmen de helal değil. Velev acebeke husnuhunne, velev ki imrendiğin, evlenmek istediğin hanımların güzellikleri hoşuna gitse de artık bundan sonra eşlerinden birini ya da ikisini bırakıp da güzellikleri hoşuna giden başka kadınlarla evlenmeye hakkın yok. İlla ancak ma meleket yeminük, ama sen tekrar savaşlarda eğer savaş esirlerine ulaşır da onlardan cariyeler elde edersen ve o cariyelerle birlikte olmak istersen ona hakkın var. İşte daha sonra işte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mısır mukavkısı iki hediye göndermişti. Onlardan biri Mariye anamız olacak, o diğeri de Sirin. Sirin'i Hasan bin Sabit'e verdi Muhammed Aleyhisselam. Mariye ile de kendisi evlenmişti. Zannedersem Reyhane de böyle bir savaş esiri olarak Peygamber Aleyhisselam'ın hissesine düşen ve Efendimizin de kendisiyle evlendiği analarımızdan bir tanesi. Ve kâne Allahu alâ kulli şeyin rakiba, Allahu Teala her şeyi gözetendir ve her şeye hakim olandır. Allah ne diyorsa onun emrini yerine getir ve Allah'ın emrine boyun eğ. Sure Ahzab ayet 53. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, hitap iman edenlere. Ama olay Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı bir olay. Müminlerle ilgi kurulacak bu olayda. Hem Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını, yaşadığı bir dünya hayatını, bir aile hayatını öğrenmiş olacağız. Hem de müminlerin Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında nasıl yer edecekler, müminlerin peygamberle ilgisi nasıl olacak onu öğreneceğiz. Ve hem de kıyamete kadar böyle bir olayla karşı karşıya kaldığımız zaman tavrımız, davranışımız ne olacak? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Zeynep anamızla evlendi ve zannedersem Enes rivayet ediyor. Efendimiz hiçbir hanımında vermediği yemeği, düğün yemeğini Zeynep anamızla evlendiğinde verdi ve bir koyun kesti diyor. Biliyorsunuz Müslümanların evlendiği zaman bir koyun bile olsa yemek ikram etmeleri Efendimizin sünnetlerindendir. Efendimiz hem kendisi buna dikkat ediyordu, yani işte bir koyun kestiği gibi işte bulgur, bulamaç, ne varsa mutlaka bir şeyler ikram ediyordu. Yani evlendiğini, nikahlandığını ilan ediyordu ve böylece Allah'a hamdini, Allah'ın nimetlerini diğer Müslümanlara ikram etmekle gerçekleştirmeye çalışıyordu. Ve diğer Müslümanlara da bu konuda öğütler, nasihatler ediyordu. Hatta Abdurrahman bin Avf'e söylediğini hatırlıyoruz şimdi. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle hicret edenlerden bir tanesi de Abdurrahman bin Avf'tir. Abdurrahman bin Avf hicretten sonra pek kısa bir zaman sonra üzerinde yeni evlenmiş olanlara ait görülen bir işte değişiklik görüyor Peygamberimiz. Bir koku ya da bir renk. Diyor ki Abdurrahman'a, evlendin mi? Evet ya Resulallah. Tebrik ettikten sonra bir koyun bile olsa işte düğün yemeği ver de kardeşlerine ikram et diyor. Bu olaydan hem biz şunu da öğreniyoruz. Evlilikler çok kolay olmalı. Yine bu surenin 49. ayetinde de öğrenmiştik ki boşanma da kolay, evlenme de kolay. Çünkü bu din kolaylık dinidir. Evlilikler çok kolay. İşte bir Müslüman hemen bir Müslüman hanımla evlenir, nikahlanır. Birkaç kişinin haberi olur. O birkaç kişiyle birlikte işte ilan gerçekleşmiş olur. Hayat böyle güzellikle devam eder gider. Peygamber aleyhissalatü vesselam da evlendiği zaman mutlaka bir düğün yemeği verirdi. Zeynep anamızla evlendiği zaman da bu düğün yemeğini verdi. Ama düğün yemeğine gelenler yemekten sonra hemen ayrılıp gitmediler. Düğün yemeğini Efendimiz Zeynep için hazırladığı odada verdi. Ve herkes gidecekti, ayrılacaktı ki Efendimiz Zeynep anamızla gerdeğe girsin, zifafa girsin. Yeni evlenmişler. Ama düğünden sonra gitmiyorlar insanlar. Ve konuşuyorlar işte, ne konuşuyorlarsa. Efendimiz bir girip çıkıyor, diğer hanımlarının yanına uğruyor filan. Zeynep anamız oturmuş, duvara doğru yüzünü dönmüş. Diğerlerinin konuşmasının bitmesini ve yeni efendisinin yanına gelmesini bekliyor. Ve işte onlar böyle devam edip giderlerken Efendimiz utandığından dolayı da haydi gidin artık yeter. Oturacaksanız başka yerlerde oturun da diyemiyor. Utanıyor. Ve işte böyle bir ortamda Allahu Teala bu ayeti indiriyor. Diyor ki ey iman edenler ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten nebiyyi nebinin evlerine girmeyin illa en yu'zene leküm ila ta'amin bir yemeğe size izin verilinceye kadar nebinin evlerine girmeyin gayra nazirine ineh ve yemeğin pişmesini ve yemeğe davet edilmeyi de beklemeden eğer size bir yemek için izin verilmişse ancak o zaman girmeye hakkınız var. Ya değilse girmeyin. Velakin izâ duaytum lakin yemeğe davet edildiğiniz zaman fethulu girin. Yemeğinizi yiyin. Fe izâ taimtum yemeğinizi yedikten sonra fenteşirû dağılın gidin. Ve la müstenisine li hadis ve söze lafa dalmayın ve peygamberin hanesini peygamberin evini meşgul etmeyin. Bu peygamber aleyhissalatü vesselamın hanesine eziyet veren bir ortama karşı çıkıştır. Ve Allahu Teala oradaki Müslümanlara diyor ki deminden beri haydi gidin diyemedi insanlara ayet gelince hemen Efendimiz gitti bu ayeti okudu. Artık burada oturmaya hakkınız yok. Çekilin gidin. İşte yemekte yediniz dedi. Bu usul diğer Müslümanlar için de geçerli bir usuldür. Bir Müslüman bir düğün yemeğine davet edilmediği sürece gitmeye hakkı yoktur. Davet edildiği zaman gidecektir. Ve orada yemek yedikten sonra da ev sahibini meşgul etmemek için çekip gidecek başka işlerine bakacaktır. Düğün sahibi de kendi işine bakacaktır. Ve hatta bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davetsiz olarak düğün yemeğine gidenler için diyor ki hırsız olarak girer, çapulcu olarak çıkar ve yasaklıyor davetsiz düğün yemeklerine gitmeyi ve emrediyor davet edildiği zaman düğün yemeklerine gidilmeyi. İşte bu ayetler ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri ve pratiği böyleydi. Ve bu ayetleri indirdikten sonra Rabbimiz Teala şöyle devam ediyor. İnne zâliküm kâne yu'zin nebiyye. Siz bu durumunuz, yemek yedikten sonra oturmaya devam etmeniz, yahut davet edilmeden yemek yemeye gelmeniz, peygambere eziyet ediyor. Peygamber yeni bir hanımla evlenmiş, onunla gerdeğe girecek, zifafa girecek, ama siz onunla birlikte olmasına engel oluyorsunuz ve hala oturmaya devam ediyorsunuz. Ve yestahiyye minküm, peygamber sizden de utanıyor. Çünkü o insanlara haydi gidin diyemiyordu. İnsanların bir isteğine hayır diyemiyordu. İşte insanların bulunduğu ortamda kendisiyle ilgili bir konuda hayır diyemiyordu. Ama dinin gereği bir şey oldu mu? Hiç kimseden utanması yoktu. Ama bu kendi şahsıyla ilgiliydi. Kendi misafirleriydi. Haydi gidin diyememişti. Vallahu la yestahi minel hak. Allah ise hakkı söylemekten çekinmez. Allah diyor ki haydi beklemeyin, çekin gidin. Çünkü Allahu Teala dini ortaya koyacaktı. Allah bir kul değildi, bir insan değildi. Allah dinini, sistemini belirleyendi ve işte burada böylece belirliyordu. Ve izâ se'eltumuhunne meta'an. Sonra yeni bir yasa, yeni bir değerlendirme daha var bu ayette. Müslümanlara diyor ki, o peygamber hanımlarından, özelde, genelde de Müslüman hanımlardan bir şey istediğiniz zaman, فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حَجَابٍ, perde arkasından isteyin, hemen kapıları çalmadan girip de, ey Ayşe, ey Hafsa, ben senden şunu istiyorum demeyin. İzin isteyin ve müsaade edilirse konuşun, müsaade edilirse içeriye girin. Ama bundan sonra artık istediklerinizi perde arkasından, hicap arkasından isteyin ve asla ne peygamberin hanesine ne de diğer Müslümanların hanesine çok rahat bir şekilde daha önce girip çıktığınız gibi girip çıkmaya hakkınız yoktur. Çünkü Nur suresi ve Ahzab suresi gelmezden önce Müslümanlar hem oturmalarında, kalkmalarında, hem kılık, kıyafet ve giyinmelerinde, hem de yeme içmelerinde, kadın erkek ilişkilerinde gayet rahat idiler. Ama bundan sonra Allahu Teala o toplumu buraya kadar eğitti ve bu eğitimden sonra da bu ayetleri indirdi. Bundan sonra kadın erkek ilişkilerine dikkat edin ve önceki rahat ve serbest haliniz bundan sonra kaldırılmıştır. Bir Müslümanın hanesine, mahreminin, hanımlarının bulunduğu, çocuklarının, kızlarının, analarının bulunduğu bir yere istediğiniz şekilde giremezsiniz. Ancak izin verilirse girersiniz ve ancak hanımlar da tesettüre bürünmüş oldukları halde, ki cilbaplarını ve dış örtülerini örtünmüş oldukları halde kendilerine nikah düşen yabancı erkeklerle beraber konuşacaklarsa illaki, hem de konuşmalarını eğip bükmeden güzelce konuşmak zorundalar. Yahut bir istekleri varsa perde arkasından isteyecekler erkekler. Analarımız, yani Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları ve diğer Müslüman hanımlar da onların isteklerini yerine getirecek, gerekiyorsa ya da yok diyecek. Niye böyle diyor Rabbimiz Teala? ذَٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِي قُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. Hem de bunu Muhammed Aleyhisselam'ın hanımları için, hem de bunu Muhammed Aleyhisselam'ın arkadaşları için söylüyor. Sahabiler için, analarımız için, Ayşe anamız, Hafsa anamız, Safiye anamız, Sevda anamız, Cüveyri anamız için söylüyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimiz için, Abdurrahman bin Af, Ebu Beyde bin Cera, Ebu Zer efendilerimiz için söylüyor. Sa'd bin Muaz, Sa'd bin Ubade için söylüyor. O gerçekten dünyada Müslümanca yaşamanın şerefiyle dünyaya örnek olan o Müslümanlar için diyor ki, bundan sonra gerek peygamber hanımlarından bir şey istiyorsanız, gerek Müslüman hanımlardan bir şey istiyorsanız, perde hicap arkasından isteyin, bu şekilde davranmanız, yani karşı karşıya kalmamanız, birbirinize artık eskisi gibi açılıp seçilmemeniz, birbirlerinizin mahrem yerlerini görmemeniz, ذَلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ sizin kalpleriniz için ve onların kalpleri, yani hanımların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Ve eğer o gün onlar böylece temiz olabileceklerse, biz de kıyamete kadar ancak onların bu temizlik yollarıyla temiz olabileceğiz. Hiçbir insan kendine göre bir davranış sergileyip de bu bir temizliktir, bu bir iyiliktir demeye hakkı yoktur. Kadın erkek arasındaki davranış nasıl olacak? Kadınlar nasıl giyinecekler, nasıl örtünecekler? Kadın erkek konuşmak zorunda kalırsa nasıl konuşacak? Bunu Allah ve Peygamber belirlemiştir. Ve işte bir şey istedikleri zaman perde arkasından isteyecekler. Konuştukları zaman karşı tarafın ilgisini çekecek bir konuşma yapmayacaklar. Dışarıya çıktıkları zaman bütünüyle, bütün bedenlerini örten ve vücut hatlarını belirlemeyen ve şeffaf olmayan giysiler giyecekler. Ve böylece tertemiz bir hayatı Allah'ın izniyle yaşayabilecekler. Hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanımları hem de Müslümanların hanımları. Ve mâ kâne leküm en tu'zû Rasûlallah. Bu Allah'ın Resulüne eziyet vermemeniz için daha geçerli bir uygulamadır. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları, onlar artık korunma altındalar. Bütün Müslüman hanımları korunma altındalar. Gönlünde iyilik olan ya da gönlünde hastalık olanlar ne olursa olsun artık hanımlara sıkıntı verecek bir davranışta bulunamayacaklardır ve Peygamber hanımları perde arkasındadır ve eskiden olduğu gibi çok rahat bir şekilde konuşmak, beraber yemek yemek, beraber yolculuk yapmak ve kılık kıyafette de kendilerine göre serbesti uygulamak hakkına kimse sahip değildir ve ayrıca وَلَا اَنْ تَنْكِهُ اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ebeden onun hanımlarını ondan sonra ebediyen kıyamete kadar da yaşamış olsalar nikahlamaya hakkınız yoktur. Onlar müminlerin analarıdır. Peygamber hanımları peygamber öldükten sonra bir başka Müslüman erkek tarafından nikahlanamazlar. Çünkü bu konuda da Müslümanlardan ya da münafıklardan olur olmaz sözler söyleyenler oluyordu. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra bazı evlilik hesapları yapan oluyordu. Bilhassa gönlünde, kalbinde hastalık olanlardan, münafıklardan böyle şeyler söyleyenler oluyordu. Bu yasa gelmeden Müslümanlardan da bu şekilde düşünen olabilirdi. Ama işte bu ayetler geldi ve Allah dedi ki, onun vefatından sonra da ebediyen onun hanımlarından hiçbiriyle sizin evlenmeye, nikahlanmaya hakkınız yoktur. İnne zâlikum kâne indallâhi azîmâ. Sizin onlarla evlenmeyi düşünmeniz dahi Allah katında büyük bir günahtır. Zaten evlenmeye de hakkınız yok. Sûre Ahzab ayet 54. İn tübdû şey'en ev tuhfûhû. Herhangi bir şeyi açıktan açığa söyleseniz de ve gönlünüzde gizleseniz de, yani ben Muhammed öldükten sonra işte onun hanımlarından şu kimseyle evlenirim açıktan açığa söyleseniz de ya da iç hesaplar yapsanız da niyetiniz iyi olsa da niyetiniz kötü olsa da her şeyi Allah bilir. Bilin ki fe innallâhe kâne bikülli şeyin alîmâ. Allah her şeyi bilendir ve Allah'ın bilmediği hiçbir şey yoktur. Allah'ın bildiğine göre bir hayat yaşayın. Allah'ın sizi hesaba çekeceğine göre bir hayat yaşayın. Allah'ın istemediği bir hayat yaşamayın. Allah sizi hesaba çekecektir. Allah sizi sorumlu tutuyor. Ve işte gerek analarınız, peygamber hanımları, gerek diğer Müslümanların hanımları hakkında hicaba, örtüye dikkat edin ve artık evlere istediğiniz şekilde giremiyorsunuz. İzin isteyeceksiniz, izin verilirse gireceksiniz ki Nur suresinde bu ayetleri okumuştuk. İzin verilirse ancak girebileceksiniz ve girmiş olduğunuz evlerde de mahremiyet sınırlarına dikkat edeceksiniz. Şüphesiz ki bunun ayrıntısı var, istisnası var. Yani bütün erkeklere karşı mı bütün Müslüman hanımları aynı tavrı gösterecek? Yani babalarına, kardeşlerine, oğullarına, yeğenlerine, amcalarına, dayılarına hep aynı tavrımı gösterecek. Onlara da mı hiç görünmeyecekler? Onlarla ilgili ayet gelecek Allah'ın izniyle. Okuduğumuz ayet 54, Sure Ahzab ve 55. ayette ise onlarla ilgili değerlendirme gelecek. Onlara Allah serbestliği veriyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا